Ayrım 28, sayfa 410. Evet, tıpkı sana benziyordu o kadın. İnanılmaz derecede. Becerdin mi bari? Bu sualim de abesiya kim bilir kaç kere yapmışsındır. Böyle konuşma Betül. Bir ağızda konuşmak sana yakışmıyor. Ne o, bozuldun mu yoksa? Söyle, çok mu güzeldi o kadın, kaltak? Cevap vermedim. Çıplak göğüslerini bedenime bastırıp hafifçe saçlarımı çekti. Konuş yoksa gözlerini oyarım. Şaka yapıp yapmadığı pek belli değildi. Bir düşün, hesabı sorulmaz diye mırıldandım sonunda. Olsun, sen de o düşü anlat. Hiç anlamı yok. Cidden bana mı benziyordu hayalindeki kadın? Evet diye fısıldadım. İki ufak farkla. Omuzunda bir leke, göbeğinin altında da yan yana duran iki ben vardı. Diğer yanlarıyla tıpkı sendin sanki. Göbeğinin altındaki benleri de o mu gösterdi sana? Dedim ya, bu bir rüyaydı. Ne fark eder? Sen yine de söyle. O gösterdi. Öpüp yaladın mı oralarını? Lütfen Betül, iğrenç bir konuşma bu. Yapma. Ne yapayım, elimde değil. Kıskanıyorum. Gördüğümün bir hayal olduğunu sen de biliyorsun. İnsan bir düşü kıskanır mı? Betül kötü kötü yüzüme baktı. Artık düş mü değil mi Allah bilir diye homurdandı. Belki de tüm yaşadıkların gerçekti de şimdi bana yalan söylüyorsun. Dur bir dakika dedim. Önce şunu bir anlayalım. Bana hep hayal gördüğümü söyleyen sensin. Şimdi fikrinden vaz mı geçtin? Dirseğini yastığa yaslayıp doğruldu. Dün gece ne haltlar karıştırdığını bilmiyorum ki. Yemekte benimle münakaşa ettin, sonra da kapıyı vurup çıktın. Aklınca bana posta koyuyordun. İşte yine yalanlara başlamıştı. Hatırlamıyormuş gibi yapıp sordum. Yemekte kavga mı ettik? Anımsamıyor musun? Hiçbir şey. Kim hır çıkardı? Tabii sen. Neden? Hep aynı terane. Beni küçümsemen. Ama ben seni hiç küçümsemedim ki. Yalan söyleme diye bağırdı birden. Daha tanıştığımızın ikinci günü az mı münakaşa ettik? Önemli değildi. Benim için çok önemliydi. Kimse tarafından küçümsenip hor görülmeye alışık değilim ben. Olayı biraz abartmıyor musun? Hiç de değil. Dün gece de o yüzden kavga etmedik mi? O münakaşayı anımsıyordum tabii. Ama hiç de üzerinde fazla durmadık. Ukalanın tekisi sen, dedi. Gözlerimin içine bakarak. Bu yüzden de seni hiç affetmiyorum. Yine yalan söylüyordu. O münakaşa sırasında gerçi kırılmıştı biraz ama dün gece asla bahsi geçmemişti. Acaba neyin peşindeydi şimdi? Hadi dedi birden. Benden özür dile de bütün bu tatsızlıklar bitsin. Bir son verelim artık bunlara. Özür dilemek için bir sebep görmüyorum. Ayrıca anlamadım. Bitmesini istediğin tatsızlık da nedir? Sinirlendiğini görüyordum. Lanet olsun diye homurdandı. Sen hiç iflah olmayacaksın. Ama ben de sana bunu pahalı ödeyeceğim. Görürsün gününü. Neyi kastediyordu acaba anlamamıştım. Ama bütün olup bitenlerin böyle anlamsız bir küçük görme sebebine dayandığına da ihtimal veremez. Betül hışımla yataktan fırladı ve yüzüme bile bakmadan hızla giyindi. Ona dur nereye gidiyorsun filan diye bir şey sormadım. Ama çaresiz arkasından kalktım ben de. Hadiye'den her an telefon gelebilirdi. Hazırlıklı olmalıydım. Ne yazık ki o gece beklediğim telefon gelmedi. Beni epey merak sarmıştı. Yoksa bana telefon edemeyecek miydi? İçinde bulunduğu şartlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Evden de ayrılamıyordum. Oysa aklıma başvurabileceğim bin bir ihtimal geliyordu. Mesela İstinye'ye gidip Tonguç'u kaldığı o viranede sıkıştırmak istiyordum. Geceleri Tarabya'daki villayı da gözetleyebilir, orada yaşanan rezalet hakkında bir ipucu bulabilirdim. Fakat beklediğim telefon beni eve mıhlamıştı adeta. O gece Betül bir daha yanıma yaklaşmadı. Yemek hazırlamadı, hiç konuşmadı ve yatağı benimle paylaşmadı. Ama dairesine de çıkmadı. Evin içinde garip ve tedirgin edici sevgililer rolünü oynuyorduk. Ertesi sabah uyandığımda mutfakta kahvaltı ediyordu. Mutfağa girdiğimde önce o günaydın dedi. Soğuk bir şekilde mukabelede bulundum. Ara sıra kaçmak nazarlar atıyordu yüzüme. Barışmak istediğini sezdi dedim ama yüz vermedim. Fincanıma çay koydu. Kızarttığı ekmekleri önüme bıraktı. Ben de yine tık yoktu. Çok sinirliyim. Biraz hava almaya ihtiyacım var. Boğaza inip biraz sahilde yürüyelim mi diye sordu. Sen çık, ben yorgunum dedim sert bir şekilde. Surat asıldı. Nasıl istersen diye homurdandı. Az sonra da kapıyı vurup çıktı. Tam zamanıydı. Hadiye'den telefon gelmesi için dua ediyordum. Nihayet evde yalnız kalmıştım. Saat 9.30'du. Telefonun yanına çöküp ümitsizce beklemeye başladım. Dört göz beklediğim telefon 11.30'da geldi. Önce şaşırdım. Zil çalar çalmaz ahizeyi kaldırmış fakat bir çocuk sesiyle karşılaşmıştım. Herhalde 12-13 yaşlarında bir erkek çocuğu olmalıydı. Betül Hanım'la görüşmek istiyorum dedi. Evde yok, kimsin sen dedim. Bir dakika bekleyin. Nefesim kesilir gibi oldu. Arayan herhalde Hadiye'ydi ve evin durumunu anlamak için telefonu bir çocuğa açtırmış olmalıydı. Tırnaklarımı kemirerek bekledim. Az sonra hattın öbür ucunda Hadiye'nin sesi geldi. Merhaba. Hadiye Hanım siz misiniz? Evet benim. Kusura bakmayın önce çocuğu kullandım. Çünkü Sadiye'nin yanınızda olmasından şüphelendim. O çıksaydı hemen kapatmak zorunda kalacaktım. Evde yalnızsınız değil mi? Evet evet yalnızım. Meraktan çatlıyorum. Anlatın lütfen neler oluyor? Şu an neredesiniz? Hemen görüşebilir miyiz? Maalesef hayır. Fakat çok şey olduğu doğru. Şimdi lütfen bana hiçbir şey sormadan dinleyin. Bütün sorunları çözmüş sayılırım. Ne var ki her şeyin aydınlığa çıkması için yardımınıza ihtiyacım var. Aksi halde ikimizin de sonu karanlık. Bizi fena halde kıstırdılar. Söylediklerinizden bir şey anlamıyorum. Nasıl kıstırdılar? Bunu şimdi açıklamam imkansız. Yarın akşam çok önemli bir toplantı var. Bu toplantıya sizin de iştirak etmenizi istiyorum. Ama mutlaka yalnız gelmelisiniz. Ne toplantısı? Bunu gelince anlarsınız. Nereye gelmemi istiyorsunuz? Evime, Tarabya'daki villaya. Bir an yutkundum. Sanki boğazıma bir tıkaç oturmuştu. Hadiye galiba olanların farkında değildi. Peltek peltek konuştum. O evde Leman Hanım diye birisi yaşıyor. Biliyorum. Hepsi bize kurulan tuzağın figüranları. Ama hiç önemli değil. Yarın akşam o villada kızılca kıyamet kopacak. Ama endişelenmeyin. Kazanan biz olacağız. Durun bir dakika. Sormak istediğim bir yığın soru var. Üzgünüm, benim konuşacak hiç vaktim yok. Telefonu kapatmak zorundayım. Ha, sakın unutmayın. Villada saat tam 9.30'da olmalısınız. Ne erken ne de geç. Ayrıca gelirken lütfen kravat ve takım elbise giyin. Pardon, anlayamadım. Nasıl? Kravatlı ve takım elbiseli mi? Evet, hoşça kalın. Yarın 9.30'da görüşürüz. Durun, durun. Durun durun dedim ama telefon kapandı. Telefonun yanından ayrılmadım bir süre. Hadiye'nin söylediklerinden pek bir şey anlamamıştım. Bana deli saçması gibi gelmişti. Manasız ve tutarsız yarın akşam o villada nasıl bir kızılca kıyamet kopacaktı ki? Gerçi orası onun eviydi ama villaya dönme cesaretini gösterebilecek miydi? Ayrıca Hadiye nerede saklanıyordu? Saklandığı halde meseleyi nasıl ve kimler vasıtasıyla çözmüştü? Hiç rahatlamadan karmakarışık duygular içinde salona döndüm. Saatlerdir beklediğim telefon hiç de umduğum gibi rahatlatıcı ve aydınlatıcı çıkmamıştı. Daha da kötüsü şimdi aklıma başka düşünceler de geliyordu. Telefonun betünün olmadığı bir saatte gelmesi acaba bir rastlantı mıydı yoksa yeni bir tertibin işareti miydi? Bunu düşünmem gerekiyordu. Gerçi her an bir telefon bekliyordum ama içime kurt düşmüştü şimdi. Yeniden o villaya çağrılmam çok tuhaftı. Orada ne işim vardı? Hadiye'nin toplantı dediği şey ne olabilirdi? Kimler iştirak edecekti? Polis mi şayet polisin yapacağı bir toplantıysa neden o villada yapılıyordu? Turgut neredeydi? Beynim zonklamaya başlamıştı. Tabii o kuşku da yeniden kafamın içine çöreklenmişti. Telefondaki sesin Hadiye olduğuna nasıl emin olabilirdim? İlk telefonda Betül yanımdaydı ama ikincisinde yoktu. Seslerini ayırt etmem adeta imkansızdı. Son arayan Betül olamaz mıydı? Gerçi Betül'ün ilk telefondan haberi yoktu. Fakat bir şekilde şüphelenmiş olamaz mıydı? Sonra bir husus daha dikkatimi çekiyordu. Her iki telefonda da benim konuşmama şans verilmemiş, sadece dinlemem istenmişti. Bunun bir tuzak kokusu alıyordu burnum. İçimi artık alıştırıp o rahatsız edici tedirginlik duygusu kapladı yeniden. Kararsız bir şekilde salonda volta atmaya başladım. Düşünüp taşınıp bir karar vermeliydim. Sağduyum bu davete gitmemek gerektiğini söylüyordu. İcabet etmememi ve aydınlığa kavuşarak içimi kemiren bu beladan kurtulmamın tek yolunun oraya gitmekle mümkün olacağını biliyordum. Başka alternatifim yoktu. Önce bazı noktaların aydınlığa kavuşması icap edecekti. Vereceğim kararı etkileyecek olan hususları kendi beynimde çözmeliydim. Birincisi Hadiye Betül açmazıydı. Aynı kişiler mi yoksa ayrı kişiler mi oldukları hususunda kesin bir karara varmalıydım artık. Bu beynimdeki çözümü icap eden en önemli sorundu ve ben hala mütereddittim. Öyle hadiseler yaşamıştım ki karar vermem cidden müşküldü. Vücutlarındaki o ufak iki fiziki ayrıntıyı kayda almasam birbirlerinden tefrik etmem çok zordu. Sesleri, davranışları, hadiseler karşısındaki reaksiyonları birbirlerine çok benziyorlardı. Sadece Hadiye biraz daha duygusal, ürkek ve masum görünüyordu. Ama bu vasıfların ayrım için yeterli olmadığını hissediyordum. Tam emin olmamakla beraber otel odasında bir an onun da beni tahrik etmeye çalıştığını aklımdan geçirmediğimi söylersem yalan konuşmuş olurdum. Oysa o kadar dramatik geçen bir gecenin ilerlemiş saatinde ne sebeple olursa olsun bir kadının dekolte kıyafetiyle ışığı açıp o vaziyette kalması ve sonunda benle öpüşmesi dikkatli düşünülürse normal değildi. Ama kesin emin olamıyordum. Alt tarafı hepimiz insandık ve etten kemikten yapılmıştık. İhanete uğramış, mutsuz ve cinselliği unutmuş, hatta tatmamış bir kadındı. Hadiye daha da ötesi, sevgiyi bile iyi tanımamıştı. Hepimiz öyle gergin bir anımızda zaaf gösterebilir, duygularımızın esiri olabilirdik. Ben de aynı hatayı işlememiş miydim? Başka şartlar altında asla tevessül etmeyeceğim bir şeyi yapmış, kadını kendime çekerek öpmüştüm. Şayet Hadiye tam zamanında toparlanıp dur demesi kim bilirdi ne olacaktı otel odasında. Bocalayıp duruyordum. Saatler ilerledikçe daha sakin ve mantıklı düşünmeye başladım. Betül hayatıma girdiğinden beri adeta bu yetimi kaybetmiş, kendimi tempolu yaşamın gidişine bırakmıştım. Betül bir fırtınaydı. Hani şu sık sık Amerika'da olan hortumlar gibi önüne çıkan her şeyi içine alıp girdaplar halinde çevirip döndürerek yok ediyordu. Beni de girdabına sokmuştu. Nefes alamıyor peşinde sürüklenerek oradan oraya çarpıp duruyordum. Alacağım ilk sağlıklı karar onu hayatımdan uzaklaştırmaktı. Gelir gelmez onu kovacaktım. Bir şekilde hayatımdan uzaklaşması lazımdı. Gerekirse kapının önüne koyacaktım. Hatta zor ve şiddet de kullanabilirdim. Hırsımdan kuduruyordum. Sosyal hayattan uzaklaşmış, 10 gündür çevremden kopmuş, çalışamaz hale gelmiştim. Balayına çıkmış bir çift gibi sadece sevişmiştik. Hayatım adeta hayvani zevkler üzerine odaklanmıştı. Kafamı dinlemeli, belki en azından 10 günlük bir geziye falan çıkmalıydım. Döndüğümde etkisinden kurtulurdum. Yaşam sadece cinsellik olamazdı. Evet, bu kararı uygulayacaktım. Hepsinin cehenneme kadar yolu vardı. O davete de gitmeyecektim. Tam karar vermiş, insanların rahatlığıyla ayağa kalktığım anda kapının açıldığını ve Betül'ün döndüğünü anladım. Kararını açıklamanın tam zamanıydı. Betül salonun eşiğinde göründü. Mahcup bir edayla yüzüme bakıyordu. Çok geciktim. Umarım beni merak etmemişsindir diye mırıldandı. Hayır, geciktiğinin farkında bile değilim. Yüzü gölgelendi. Kızgın görünüyorsun. Hala barışmadık mı? Gel otur şuraya. Seninle hemen konuşmalıyız. İzin ver de şu üstümdekileri bir çıkarayım. Gerek yok, anlatacaklarım çok önemli. Yüzü sarardı. Usulca yaklaşıp bir koltuğa ilişti. Yeni bir şey mi oldu? Öyle saydır, bir karar aldım. Dikkatle yüzüme bakıyordu. Ne kararı dedi. Az sonra pırını pırtını toplayıp gidiyorsun. İlişkimiz bitti. Beni kovuyor musun yani? Kelimeler üzerinde durmayalım. Önemli olan bu ilişkinin sona erdiğidir. Beni hep sevdiğini söylemiştin. Sen de beni kendine köle edeceğini. Hani az kaldı bunu başarıyordun da. Ama seninle bu beraberliğin daha fazla yürümeyeceğini anladım. Betül yüzü renkten renge giriyordu. Betül'ün yüzü renkten renge giriyordu. Bir süre sesini çıkarmadan oturdu. Pekala dedi. Ben gururlu bir kadınım. Asla beni istemeyen bir erkeğin yanında kalmam. Zaten hata bendeydi. Hem de ta başından beri. Beni hep küçümsedin. Zekamı yetersiz buldun. Bana sadece etim için yaklaştın ama ben anlayamamışım. Doğru diye mırıldandım. Oysa yalandı. Lanet olsun, ona kararımı bildirirken çok zorlanıyordum. Simsiyah gözlerinde beliren, üzüntüyü görünce daha şimdiden içimin eridiğini hisseder gibiydim. Ama dayanamadım ve hayatımı alt üst eden bu kadından kurtulmalıydım. Sustuğumu görünce ayağa kalktı, gidiyorum dedi. Hayatından çıkacağım ve bir daha beni asla görmeyeceksin. Yalnız sana tek bir sualim olacak. Lütfen bana doğruyu söyle. Beni dün gece yaşamına giren o kadın için mi terk ediyorsun? Mesele çıkarmayacağım. Münakaşa etmeyeceğim. Gerçeği bilmek istiyorum sadece. Otelde olanlar bir düş değildi. Her şeyi sen uydurdun. Beni başından savmak için düzmece bir yalan ayarladın. Villada da o otele hep senin beyninin icatlarıydı. Ne de olsa sen bir yazarsın. Zihnin böyle kurgulara alışık. Benim gibi aklen hor ve küçük gördüğüm bir kadını inandıracağını sandın. Fakat bu yalanı yutmadım. Bana benzediği de yalan değil miydi? Hadi söyle. Duraladım birden. Ne diyeceğimi bilemedim. Senden ayrılmak istiyorum, hepsi o kadar diyebildim. Ama aklım yine karmakarışık olmuştu. Hiçbir dişi yaratık ruhumun böylesine zedelendiği bir anda yalan söyleyemezdi. Betül'ün göz pınarlarında oluşan gözyaşlarının samimi olduğunu biliyordum. Ömrümde hiç bu kadar katı ve acımasız olduğumu hatırlamıyordum. Aslında bu davranışım tabuma ve karakterime uygun değildi ama kurtuluşum için şarttı, anlamadım. Konuşmana gerek yok, beni onun için terk ediyorsun. Başka tek kelime etmeden salondan çıkıp gitti. Arkasından baka kaldım. Sevinmem gerekiyordu ama bir türlü sevinemiyordum. Hatta kendi kendime kızmaya bile başlamıştım. Bu davranışım insanlığa sığmazdı. Her suçluluğundan emin olmadığım bir kadını bana verdiği bunca mutluluğa rağmen rahatlıkla kovup hayatımdan çıkarabilmiştim. Beraberliğimiz kısa sürmüştü ama o devre içinde bana unutulmayacak mutluluklar yaşatmıştı. Az kaldı peşinden yatak odasına gidecektim. Zor zapt ettim kendimi. Pencerenin kenarına gelip dışarıya bakarak oyalanmaya çalıştım. Arkasından gidersem bir daha asla dönüşü olmayan bir hata işleyeceğimi biliyordum. Öyle çelişkili bir ruh hali içindeydim ki bir pişman oluyor, bir de yaptığımın ruh sağlığım için en iyisi olduğunu düşünüyordum. Ondan kurtulmam yine de geleceğim için en uygun çözümdü. Arkamda ayak seslerini işittim. Dönüp bakmamaya kararlıydım. Allah'a ısmarladık Taner dedi. Hayatından çıkıyorum. Daireme de gitmeyeceğim. Artık aynı çatı altında oturmamız mümkün değil. En kısa zamanda bir ev bulup taşınırım. Yine de geçirdiğimiz kısa fakat mutlu günler için teşekkür ederim. Değerimi hiçbir zaman takdim etmedin. Umarım bir gün yaptığın hatayı anlarsın. Güle güle diyen sesimi kendim bile tanıyamadım. Aksilik bu ya, kapıda tam o anda çalındı. Nedenini bilmiyorum ama kapıyı açmak için önce ben davrandım. Hatta koştum. Oysa Betül antrede elinde bavullarıyla kapıya daha yakındı. Pekala, o da açabilir, sonra da çeker giderdi. Belki de içimde hala bir his onu durdurmaya çalışıyordu. Çatık kaşlarla kapıyı açtım. Sivaslı kapıcımız elinde makbuzlar bönbön yüzüme bakıyordu. Aidat makbuzlarınızı getirdim dedi. Sonra Betül'ü görünce sizinki de buradan Nilgün Hanım deyiverdi. İşte jeton da o zaman düştü beynim içinde. Bu basit gerçeği neden düşünmemiştim acaba? Zihnim o kadar fazla şeyle meşguldü ki gözümün önündeki çok basit şeyleri görememiştim. Kapıyı adamın suratına kapatıp sonra gel dedim ve hışımla Betül'e döndüm. Evet Nilgün Hanım diye homurdandım. Şimdi bu yalanını nasıl açıklayacaksınız bakalım. Şayet hayatınızda Turgut diye biri yoksa neden yukarıdaki daireyi tutarken sahte bir isim kullandınız? Betül sapsarı kesildi yeniden. Gözleri irileşti, sesi çıkmadı. Söyleyin bakalım dedim. Size ne şekilde hitap etmeliyim? Nilgün diye mi, bana uydurduğunuz Betül diye mi yoksa gerçek adınız olan Sadiye diye mi? Hangisini tercih edersiniz? Ağır ağır üstüne yürüyordum. Herhalde yüzümün ifadesi hiddetten öylesine kızarıp morarmış olmalıydı ki Betül elindeki bavulları yere bırakıp korkarak bir iki adım geri çekildi. Konuş diye bağırdım. Gitmeden önce tüm bu yalanların hesabını vereceksin. Niyetin neydi? Niye beni çıldırtmaya çalıştın? Niye ve nasıl beni ruh hastası biri haline sökmek istedin? Sesi çıkmıyordu ama fena halde kapana sıkıştığını anlamış gibi gerilemeye devam etti. Ona bir kötülük yapacağımı hissetmişti. O otel ve villa numarasını nasıl ayarladın? Hadiye nerede? Gel üstüme diye bağırdı. Artık hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Bırak beni gideyim. Hayır diye gürledim. Önce her şeyin hesabını bir bir vereceksin bana. Dedim ya anlamı yok. Çünkü beni sevmiyorsun. Bırak bu şaklabanlığı. Sevgi kelimesi ağzına bile yakışmıyor. Aptal. Beni hiç anlamadın. Bir de seni zeki adam sanmıştım. Sorduklarıma cevap ver. Yoksa bu kez cidden bir kaza çıkacak elimden. O kadar kızmıştım ki Betül'ün koluna sapından geçirdiği el çantasını yavaş yavaş açtığını fark etmedim. Bavulları bıraktığını görmüş ama çantaya dikkat etmemiştim. Birden Tonguç'un getirdiği silahı bu defa onun elinde gördüm. Silahı yatak odasında ben bırakmıştım. Eşyalarını toplarken onu da almış olmalıydı. Bıraktım. Sakın yaklaşma diye homurdandı. Yoksa hiç tereddüt etmem. Kurşunu basarım. Geri dur. Gözü dönmüş kadın her şeyi yapardı. İster istemez yerimde kaldım. Gözleri nefretle parıldamaya başlamıştı bile. Haklısın dedi. Planımız tutmadı. Seni dahiyane bir fikirle planımıza vasıta edecektik. O gece de villada şu silahı ateşleseydin sevgili ikizim Hadiye şimdi hayatta olmayacak ve sen de tutuklanmış olacaktın. Ne yazık ki olmadı. Son anda uyandın ve planımız yattı. Ama üzülme, o şanslı karıyı yine öldüreceğiz. Dona kalmıştım. Demek itiraf ediyorsun. Nihayet maskeni indirdin. Evet, Turgut'u yani Hadiye'nin kocasını seviyorum. Hadiye'nin sana neler anlattığını biliyorum. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Önünde sonunda onu öldüreceğiz ve ben sevgili ikizimin yerine geçeceğim. Anlayabiliyor musun? Ne kadar şahane bir plan. Sen romanlarında bu kadar grift bir kurgu uygulayabilir misin? Tüylerim diken diken olmuştu. Ama hala anlayamadığım bazı noktalar vardı. Belki de yaşadığım anın sinirinden her şeyi toparlayamıyordum. Soracağım sorular boğazımda düğümlendi. Peki ama niye ben diyebildim ancak. Niye beni seçtiniz? O aptal kardeşim senin hayranındı. Bütün kitaplarını okumuştu. Zekana tutkundu. Bu ne ifade eder ki? Tanışırsanız aranızda platonik bir bağın kurulacağını düşündük. Ama bakıyorum ki bir gecede epey ileri gitmiş ve göbeğinin altındaki benleri bile görmüşsün. Doğrusu Hadiye'nin bu kadar hızlı açılacağını hiç düşünmemiştik. Yanılıyorsun, aramızda bir şey olmadı. Sen onu külahıma anlat. Nefretle yüzüne baktım. Oysa rahatlıkla devam etti ama elindeki silahın namlusu hala üstüme yönelikti. Önce seni kendime aşık etmeliydim. Beraber roman yazmak fikri böyle doğdu. Turgut'la her şeyi önceden düşündük. Önce bu apartmanda boş bir daire bulup taşındım. Sana yakın olmalıydım. Nihayet karşılaştık. Sonra olanları biliyorsun zaten. Hadiye nerede dedim. Bilmiyorum. Şimdilik izini kaybettirdi. Ama yakında buluruz. Hiç merak etme. Sonuç değişmeyecek. Olsa olsa yeni plan yaparız sevgilim Turgut'la. Ya ben ne olacağım? Bu kadar itiraftan sonra beni vuracak mısın? Hızlıca güldü. Şayet bana müşkülat çıkarmazsan hayır. Ya polise gidip her şeyi anlatırsam? Gülümsemeye devam etti. Gözlerinin derinliklerinde beni küçümseyen bir ifade mevcuttu. Gerçekten zeki bir adam değilmişsin. Bir de hep beni küçümsedin. Oysa benim romanım seninkilerden çok daha güzel kurgulanmıştı. Becerikli olup Hadi'ye o kurşunu sıksaydın, şu an romanıma son noktayı çoktan koymuştum. Polise gitsen neyi ispat edersin ki? Üç aşağı beş yukarı bunu denedin zaten. Otelde eline ne geçti? Villaya gidip ne buldun? Hepsini ayarlamıştık. Ruh hastası olduğuna bile inanmaya başlamıştım. Bütün bunları nasıl ayarladınız? Her şeyi sana açıklamak zorunda değilim. Ama merak etme, gönlünü alacak bir şey de söyleyeyim. Hayretle suratına baktım. Ne diyeceğini merak etmiştim doğrusu. Yatakta fevkaladeydin. Senin gibi birine hiç rastlamamıştım. Doymak nedir bilmiyorsun. Azgın bir boğadan farkın yok. Turgut'un sağlayacağı maddi gelecek olmasa inan bana seni düşünebilirdim. Ama hayat sadece sevişmekle yürümüyor. İçimi müthiş bir tiksinti kaplamıştı. Karşımda dünyanın en adi mahluku varmış gibi bakıyordum yüzüne. Oyun bitti Taner dedi. Şimdi yol ver çekip gideyim. Üstüme gelirsen inan ateş ederim. Seni öldürmek istemiyorum. Beni mecbur etme. Üstüne varmaya hiç niyetim yoktu. Hırsından titriyordum. Ama böylesine aşağılık bir yaratık için kendimi riske atmak çok manasızdı. Git dedim. Sana müdahale etmeyeceğim ama bu işin burada kapandığını sanma. Sizleri er geç adaletin pençesine teslim edeceğim. Haince sırıttı. Hiçbir şey yapamazsın. Henüz ortada bir cinayet yok. Nasıl olsa Hadiye'yi senden önce buluruz. O zaman da yeni bir plan yapıp işini bitiririz. Senin de ruhun duymaz. Belli ki Hadiye'nin telefonlarından haberdar değildi. İkiz kardeşini küçümsemek de büyük hata ediyordu. Elimde hala neticeye gidecek bir şans var demekti. Susmakla yetindim. Oyun henüz bitmemişti. Defol artık dedim. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Nihayet aklım başına geldi. Lakin beni çok arayacaksın. Hayalim arkadaki yatak odasından hiç çıkmayacak. Ve hep beni özleyeceksin. Ateşimle yanıp tutuşacaksın. Yerimi Hadiye ile avunacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Yakında onu öldüreceğiz. Önünde sonunda ortaya çıkacaktır. Defol! Bütün silahını indirmeden yavaş yavaş sokak kapısına doğru yöneldi. Salona git ve otur. Uzak dur şimdi benden. Söylediklerini yaptım. Hırsımdan dudaklarımı kemiriyordum. Aramızda yeterince mesafe olunca Betül önce kapıyı açtı. Bavullarını dışarıya çıkardı. Sonra sessizce evden çıkıp gitti. Ağır ağır yerimden kalktım. Pencerenin önüne gidip bahçede arabasına eşyalarını yerleştirmesini seyrettim. Kendinden o kadar emindi ki arabaya binerken bana el sallama küstahlığında bile bulundu. O an bütün damarlarımdaki kanın çekildiğini hissettim.